Ayrım 5.
Sayfa 41. Bayan Magloire bütün kağıtları yırttı. Altında bir şeyler vardı. İçinde eşya bulunmayan, çamaşır kurutmak için kullandığımız salon, 5 metre yükseklikte, 6 metre kare genişliktedir. Tavanı eskiden yaldızla süslenmiş, sizdeki gibi kirişleri var. Hastane olduğu zaman bezle kaplıymış. Daha doğrusu büyük annelerimiz devrinin tahta oymaları. Ama asıl benim odamı görmelisiniz. Bayan Magloire üst üste yapıştırılmış, belki 10 kat kağıt altında pek iyi olmamakla beraber hoş denebilecek resimler buldu. Athena'nın şövalyeliğe yükselttiği Telemachos, bir de şu bahçelerdeki nokta nokta nokta adı aklımdan çıktı. Romalı hanımların bir gece için gittikleri yer. Size nasıl anlatayım? Romalı erkekler, Romalı kadınlar. Burada okunamayan bir kelime. Daha başkaları. Bayan Magloire bunları temizledi. Bu yazda bazı bozuklukları düzeltecek, hepsini cilalayacak, o da müze gibi olacak. Tavan arasının bir köşesinde de eski tarz iki tane konsol buldu. Bunları yeniden yaldızlamak için oldukça büyük bir para istediler. Yoksullara vermek daha uygun düşecek. Zaten oldukça da çirkin şeyler. Yuvarlak bir maun masayı tercih ederim. Ben çok mutluyum. Abim o kadar iyi bir insan ki, varını yoğunu yoksullara, hastalara veriyor. Çok sıkıntıdayız. Burada kış çok şiddetli, hiçbir şeyi olmayanlara öteberi vermek gerek. Biz az çok ısınıyor, aydınlanıyoruz. Görüyorsunuz ki bu büyük bir nimet. Abimin kendine has alışkanlıkları var. Konuşurken, bir piskoposun böyle olması gerektiğini söylüyor. Düşünün ki evin kapısı hiçbir zaman kapalı değil. İsteyen içeri giriyor, abimin karşısında buluyor kendini. Geceleri bile hiçbir şeyden korkmuyor. Kendi dediği gibi onun cesareti de bu. Ne benim ne de Bayan Magloire'ın kendisi için kaygılanmasını istemiyor. Kendisini her tehlikeye atıyor, bunu fark etmiş olmamızı bile istemiyor. Onu anlamasını bilmeli. Yağmurda sokağa çıkıyor, sular içinde yürüyor, kışın yolculuk ediyor. Ne geceden korkuyor, ne şüpheli yollardan, ne de kötü rastlantılardan. Geçen yıl tek başına hırsızlar memleketine gitti. Bizleri götürmek istemedi. 15 gün evden uzak kaldı. Döndüğünde başına hiçbir şey gelmemişti. Onu öldü sanıyorlardı ama sağlığı yerindeydi. "Bakın beni nasıl soydular," dedi. Hırsızların ona verdiği Ambrön Kilisesi'nin elmaslarıyla dolu bir sandık açtı. Daha başka dostlarıyla birlikte onu karşılamak için gittiğimiz iki fersahlık yoldan dönerken, kimsenin işitmemesi için arabanın gürültüyle ilerlediği zamanı kollayarak ona biraz çıkışmaktan kendimi alamadım. İlk zamanlar kendi kendime diyordum ki, onu durduracak hiçbir tehlike yok, korkunç bir adam. Şimdi alıştım. Ona zıt gitmemesi için Bayan Magloire'a işaret ediyorum. Canını tehlikeye atarsa atsın. Ben Bayan Magloire'ı onun yanından uzaklaştırıp odama gidiyorum. Onun için dua ediyorum, uyuyorum. Gönlüm rahat çünkü biliyorum ki başına bir felaket gelirse bu benim de sonum olacak. Tanrı'nın huzuruna abimle, piskoposumla birlikte çıkacağım. Bayan Magloire kendi deyimiyle onun ihtiyatsızlıklarına alışmak da benden daha zorluk çekti. Ama artık alışkanlık haline geldi. İkimiz birlikte dua ediyoruz, birlikte korkuyoruz, uyuyakalıyoruz. Eve şeytan bile girse kimse engel olamaz. Hoş bu evde zaten neden çekiniyoruz ki? Hepsinin en kuvvetlisi olan birisi daima bizimle birlikte. Buraya şeytan girebilir ama Tanrı da burada oturuyor. Bu da bana yeter. Şimdi artık abimin bana tek söz söylemesine bile lüzum yok. Konuşmadan onu anlıyorum. Kendimizi kadere bırakıyoruz. Kafasında ulu şeyler olan bir adam karşısında böyle davranmak gerek. Fo ailesine dair sorduğunuz bilgiler için abimle konuştum. Nasıl her şeyi bildiğini, ne çok hatıraları olduğunu unutmamışsınızdır. Çünkü o her zaman güvenilir bir kralcıdır. Gerçekten Caen eyaletine gelen Normandiyalı çok eski bir aileymiş bu. 500 yıl önce Raoul de Fo, Jean de Fo, Thomas de Fo asılzadeymişler. Bunlardan biri Rochefort Bey'iymiş. Sonuncusu Guy-Étienne Alexander, alay komutanıymış. Britanya süvari alaylarında bir şey. Kızı Marie-Louise de Fransa ayan üyesi, muhafız alayında albay, ordu komutanı Louis de Gramont'un oğlu Adrien Charles de Gramont'la evlenmiş. Sayın hanımefendi, mübarek akrabanız Bay Kardinal'in dualarına bizleri de emanet ediniz. Sevgili Silvanin'ize gelince yanınızda geçirdiği kısa süreyi bana mektup yazmakla geçirmediğine iyi etmiş. Sağlığı yerinde, sizin isteklerinize uygun şekilde çalışıyor, beni de her zaman seviyor. Benim de bütün istediğim bu. Benim sağlık durumum pek kötü değil ama her gün biraz daha zayıflıyorum. Kağıdım bittiğinden sizden ayrılmam gerekiyor, Allah'a ısmarladık. Binlerce iyi dilekler. Baptistin. H. Yengeniz hanımefendi genç aileyle hala buradalar. Küçük yeğeniniz pek sevimli. Biliyor musunuz ki yakında 5 yaşında olacak? Dün bacaklarında dizlikler olan bir at görünce, ''Bunun dizlerinde ne var kuzum?'' diye sordu. Ne kadar tatlı bir çocuk. Kardeşi de bir süpürgeyi evin içinde araba gibi çekiyor, ''Hüüü'' diye bağırıyor. Bu mektupta görüldüğü gibi kadınların bir erkeği kendisinden daha iyi tanıma özelliği bu iki kadında da vardı. Piskoposun davranışları karşısında eğilmesini biliyorlardı. Din piskoposu hiçbir zaman aksamayan o tatlı, saf duruşuyla büyük, cesur, fevkalade şeyleri hiç farkında değilmiş gibi yapıyordu. Kadınlar ürperiyorlardı ama seslerini çıkarmıyorlardı. Kimi vakit Bayan Magloire daha önceden kendisi hafifçe çıkışmayı denerdi ama o sırada ya da sonra asla. Başlanan bir faaliyet sırasında bir işaretle bile olsa onu heyecanlandırmak, şaşırtmak kabil değildi. Bazı zamanlar söylemek ihtiyacını duymadan, belki kendi bile farkında değilken, o kadar tabii ve saftı ki, piskopos gibi davrandığını belli belirsiz sezerlerdi. Ondan sonra da evde iki gölge gibi kalırlardı. İtiraz etmeden ona hizmet ediyorlardı. Ortadan kaybolmak, itaat ise kayboluyorlardı. Fevkalade bir içgüdü inceliğiyle biliyorlardı ki, bazı şefkatli ilgi insanı rahatsız edebilir. Böylece onu tehlikede bilseler bile tabiatını ona göz kulak olmayacak kadar anlıyorlardı. Onu Tanrı'ya emanet ediyorlardı. Zaten demin de okuduğunuz gibi abisinin sonunun kendi sonu da olacağını Baptist'in söylüyordu. Bayan Magloire bir şey demiyordu ama öyle olacağını o da biliyordu. 10. Bilinmeyen bir ışık karşısında piskopos. Yukarıdaki mektubun yazıldığı tarihten az sonraki bir devrede piskopos öyle bir şey yaptı ki bütün şehrin dediğine göre Haydutlar Dağı'ndaki gezintisinden daha da tehlikeliydi. Din yakınlarındaki tarlalarda bir adam tek başına yaşıyordu. Bu adam, hemen çekinmeden söyleyelim, eski bir konvansiyon meclisi üyesiydi, adı G. Din'in küçük aleminde bu adamdan nefretle söz ediliyordu. Bir konvansiyon meclisi üyesi, düşünebiliyor musunuz bunu? Herkesin birbirine sen ve vatandaş dediği zamanlardan kalma biri. Bu adam hemen hemen bir canavardı. Kralın ölümü için oy kullanmamıştı ama ramak kalmıştı. Yarı bir kral katiliydi. Pek korkunç biriydi. Meşru prenslerin dönüşünde nasıl olmuştu da onu yüce divana sevk etmemişlerdi. Boynunu uçurmazlardı elbette, affetmek gerek. İyi ama hiç olmazsa müebbet sürgün isterdi. Bir örnek olurdu falan filan. Zaten bütün o insanlar gibi dinsizdi de. Kazların akbaba hakkındaki dedikoduları. Aslında bu G bir akbaba mıydı bakalım? Yalnızlığındaki vahşiliğe bakılırsa evet. Kralın ölümüne oy vermediğinden sürgünler fermanına dahil olmamış Fransa'da kalabilmişti. Şehirden 3 çeyrek saat ötede, köylerden, yollardan uzak, vahşi bir vadinin herhangi bir kovuğunda yaşıyordu. Dediklerine göre orada bir tarla bozuntusu, bir kovuğu, bir ini vardı. Hiçbir komşu, hatta hiçbir yolcu. G bu vadide bulunduğundan beri oraya giden keçi yolu otlar altında kaybolmuştu. Oradan celladın eviymiş gibi söz ediyorlardı. Piskopos ise düşünüyordu. İhtiyarın vadisini belirten ağaç kümelerinin bulunduğu ufka doğru ara sıra bakıyor, orada yalnız kalmış bir can var diyordu. İçinden de şöyle geçiriyordu, onu ziyaret etmeliyim. Yalnız itiraf edelim ki önce tabii görünen bu fikir, bir süre düşündükten sonra garip, imkansız, hemen hemen tiksindirici gibi görünüyordu. Çünkü aslında genel duyguya o da katılıyordu. Onda da adam açıkça farkına varmasa bile nefretin sınırında bulunan soğukluk kelimesinin pek güzel belirttiği duyguyu yaratıyordu. Bununla birlikte koyunun uyuz olması çobanı uzaklaştırmalı mı? Hayır. Ama ne koyun? Zavallı piskopos şaşkına dönmüştü. Bir ara o yana doğru gidiyor, sonra geri dönüyordu. Derken bir gün şehirde şöyle bir söylenti dolaştı. Yeğenin işlerine bakan bir sığırtmaç bozuntusu genç çocuk hekim çağırmaya gelmişti. İhtiyar alçak ölüyordu, her tarafını felç sarmıştı, belki de sabaha çıkmazdı. Tanrı'ya çok şükür dedi bazıları. Piskopos asasını aldı, daha önce de dediğimiz gibi pek eskimiş olan cübbesi yüzünden hem de esmek üzere olan akşam rüzgarından korunmak için pardösünü giydi gitti. Piskopos aforoz edilen yere geldiğinde güneş pek alçalmıştı, neredeyse ufka yaklaşıyordu. Belirsiz bir yürek çarpıntısıyla vahşi hayvanın inine çok yakın olduğunu anladı. Bir hendekten atladı, bir çiti geçti, bakımsız bir avluya girdi, cesaretle birkaç adım attı. Birdenbire tarlanın dibinde yüksek bir çalılığın arkasındaki mağarayı gördü. Alçacık, pek yoksul, küçük, temiz bir kulübeydi bu. Tam cephesine bir asma çardağı çivilenmişti. Kapının önünde tekerlekli bir tahta kutuya, köylük olduğuna oturmuş, güneşe gülümseyen ak saçlı bir adam vardı. Yanında bir genç çocuk ayakta duruyordu, küçük sığırtmaç. İhtiyara bir süt çanağı uzatıyordu. Piskopos baktığı sırada adam sesini yükseltti. "Teşekkür ederim," dedi. "Başka bir şeye ihtiyacım yok." Gülümseyişi güneşten ayrılıp çocuğun üzerinde durdu. Piskopos ilerledi. Onun yürürken çıkardığı sese doğru başını döndüren yaşlı adamın yüzünde uzun bir ömürden sonra kabil olabildiği kadar büyük bir şaşkınlık belirdi. "Burada bulunduğumdan beri evime ilk defa bir kimse geliyor. Siz kimsiniz efendim?" Piskopos, "Benim adım Bienvenu Myriel," dedi. "Bienvenu Myriel, bu adı duydum ben. Halkın Sayın Bienvenu dediği siz misiniz? Benim." İhtiyar bir yarı gülümsemeyle, "Öyleyse siz benim piskoposumsunuz," dedi. "Biraz." "Buyurun efendim." Eski konvansiyon meclisi üyesi piskoposa elini uzattı. Piskopos bu eli sıkmadı. "Beni yanıltmış olmalarını görmekle memnun oldum. Bana pek hasta gibi görünmüyorsunuz," demekle yetindi. İhtiyar, "İyileşeceğim efendim," dedi. Biraz durdu. "3 saat sonra öleceğim. Ben bir parça hekimim. Son saatin nasıl geldiğini bilirim. Dün sadece ayaklarım soğuktu, bugün soğukluk dizlerime kadar çıktı. Şimdi ise belime kadar yükseldiğini duyuyorum. Kalbime eriştiği zaman kalbim duracak. Güneş güzel değil mi? Her şeye son bir defa göz atmak için kendimi dışarı çıkarttım. Konuşabilirsiniz, bu beni hiç yormaz. Ölmek üzere olan bir adamı görmeye geldiğinize iyi ettiniz. Bu anın şahitleri olması iyidir. Herkesin bir merakı vardır. Şafak vaktine kadar dayanabilmek isterdim ama biliyorum ki ancak 3 saatim var. Gece olacak. Neyse, ne yapalım? Ömrü bitirmek basit bir olaydır. Bunun için sabaha ihtiyaç yok. Olsun, yıldızlar altında ölürüm." Yaşlı adam sığırtmaca doğru döndü. "Sen hadi git yat, dün gece uyumadın, yorgunsun." Çocuk kulübeye girdi. İhtiyar onu gözleriyle takip etti, kendi kendine konuşur gibi, "O uyurken ben ölürüm. Her iki uykuda iyi komşuluk olabilir," dedi. Piskopos tahmin edebileceği kadar heyecanlanmamıştı. Bu çeşit ölümde Tanrı'yı sezdiğine inanmıyordu. "Her şeyi açıkça söyleyelim. Büyük gönüllerdeki küçük çelişmeleri de ötekiler gibi belirtmek gerek. Kendisine Yüce Efendimiz denmesine, Sırasında kolayca gülebildiği halde şimdi Efendi Hazretleri diye çağrılmadığına oldukça alınmıştı. O da adama vatandaş diye seslenmek isteğini duyuyordu. Sert bir samimiyet isteği doğdu içinden. Bu hekimler, rahipler için olağandı ama kendisinin böyle bir alışkanlığı yoktu. Bu adam, bu eski meclis üyesi, bu halkın temsilcisi, dünyanın kudretli kişilerinden olmuştu. Piskopos belki ömründe ilk defa sert davranma isteği duydu. Oysa adam ona alçak gönüllü bir samimiyet gösteriyordu. Bunda belki de toprağa girmesi pek yakın olanlara yaraşan bir alçak gönüllülük vardı. Piskoposa gelince genellikle mütecessis olmaktan çekindiği halde, ona göre tecessüs günaha pek yakındı, İhtiyarı büyük bir dikkatle incelemekten kendini alamıyordu. Bu dikkatin kökü duyduğu bir yakınlıktan ileri gelmediğinden, başka bir kimseye karşı olsa mutlaka vicdanı kendisini kabahatli bulurdu. Bir konvansiyon meclisi üyesi ona kanun harcı gibi görünüyordu, hatta merhamet kanununun da dışında. Duruşu sakin, gövdesi hemen hemen dimdik, sesi titrek bir adam olan G, fizyoloji uzmanlarını şaşırtan 80'lik kişilerdendi. Devrimde çağına uygun bu tip adamlar çoktu. Bu ihtiyarda bir savaş adımı seziliyordu. Sonuna bu kadar yakınken bile sağlığın bütün hareketlerini elde tutmuştu. Aydınlık bakışlarında, güçlü konuşmasında, omuzlarının kuvvetli hareketinde ölümü bile şaşırtacak şeyler vardı. Azrail geri döner, yanlış kapı çaldığını sanırdı. G ölmeyi istediği için ölüyor gibiydi. Can çekişmesinde bir serbestlik vardı. Sadece ayaklar hareketsizdi, korkunç karanlıklar onu oradan ele geçirmişlerdi. Ayaklar ölü, soğuktu. Kafa hayatın bütün kudretiyle yaşıyor, parlak bir ışık içinde gibi duruyordu. Bu önemli, ciddi anda G, bir doğu masalındaki şu üstü canlı, belden aşağısı mermerden olan hükümdara benziyordu. Orada bir kaya parçası vardı, piskopos ona oturdu. Boşalma birden oldu. "Sizi tebrik ederim," dedi azarlarcasına. "Kralın ölümüne oy vermediniz." İhtiyarın yüzündeki bütün gülümseme kaybolmuştu. "Beni pek tebrik etmeyin efendim," dedi. "Müstebidin yok olması için oy kullandım ben." Bu sert konuşma karşısında şiddetli bir konuşmaydı. Piskopos, "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. "Demek istiyorum ki insanlığın bir müstebidi vardır, cehalet. Ben onun yok olması için oy verdim. Krallık hatadan çıkan bir otoritedir. Onu da işte bu müstebit doğurmuştur. Oysa bilim kökü gerçekte olan bir otoritedir. İnsanı bilim yönetmelidir." Piskopos bir de "vicdan" diye ekledi. "O da aynı şeydir. Vicdan kendi içimizde kendiliğinden doğan bir miktar bilimdir." Sayın Bienvenu kendisi için pek değişik olan bu konuşmayı biraz şaşkın şaşkın dinliyordu. Eski konvansiyon meclis üyesi anlatıyordu. "16. Louis'e gelince hayır dedim. Bir insanı öldürme hakkına sahip olduğumu sanmıyorum ama kötülüğe son vermenin ödevim olduğuna inanıyorum. Müstebidin mahfına oy verdim. Yani kadın için fahişeliğin, erkek için esirliğin, çocuk için gecenin bitmesine. Cumhuriyete oy verirken bunlara oy vermiş oldum. Kardeşliğe, beraberliğe, şafağa oy verdim. Basma kalıp düşüncelerin, hataların düşmesine yardım ettim. Hataların, kalıplaşmış fikirlerin çöküşü ışığı yaratır. Bizler eski alemi düşürdük, sefalet çanağı olan eski alem, insanlığın üzerine devrilirken neşe vazosu oldu." Piskopos karışık bir sevinç dedi. "Bulandırılmış bir neşe diyebilirdiniz, hele bugün 1814 denilen geçmişin uğursuz dönüşünden sonra kaybolmuş neşe. Heyhat, eser tamam olmadı kabul ediyorum. Biz eski düzeni olaylarda yıktık, fikirlerden bütün bütün çıkaramadık. Suistimalleri yıkmak yetmez, adetleri değiştirmek gerek. Değirmen artık yok, rüzgar hala esiyor. Siz yıktınız, yıkmak faydalı olabilir ama içine öfke karışmış bir yıkıntıdan kuşkulanırım." Hak öfkelidir Bay Piskopos. Hakkın ötesi de ilerleme, tekamül unsurudur. Neyse ne derlerse desinler, Fransız devrimi İsa'dan beri insanlığın attığı en güçlü adımdır. Tamamlanmadı olabilir ama yücedir. Toplumsal bütün bilinmezlikleri meydana çıkardı, fikirleri yumuşattı, sakinleştirdi, yatıştırdı, aydınlattı. Dünyanın yüzünde medeniyet dalgaları akıttı. Yerinde oldu. Fransız devrimi insanlığın tahta çıkışı oldu. Piskopos fısıldamaktan kendini alamadı. Öyle mi? Ya 93? İhtiyar adeta ürküntü veren bir ciddiyetle sandalyesinde dikildi. Ölüm halindeki bir insanın yapabileceği kadar yüksek sesle haykırdı. Aa, tamam oraya geldiniz, 93. Bu sözü bekliyordum. 1500 yıldan beri bir bulut meydana geldi. 1500 yıl sonra çatladı. Siz şimdi gök gürültüsünün davasını savunuyorsunuz. Piskopos belki kendine bile itiraf etmedi ama içinde bir şeyin söndüğünü sezdi. Gene de pek belli etmedi. Yargıç adalet adına konuşur, rahip merhamet adına konuşur. Bu da daha yüksek derecede adaletten başka şey değildir. Bir gök gürültüsünün aldanmaması gerek dedi. Sonra adama dikkatle bakarak, ya 17. Louis diye sordu. Adam elini uzattı, piskoposun kolunu tuttu. 17. Louis mi? Düşünelim. Kimin için ağlıyorsunuz? Masum bir çocuk için mi? Öyleyse doğru. Ben de sizinle birlikte ağlıyorum. Kralın oğlu için mi? Düşünmek isterim. Benim için tek suçu Kartuş'un kardeşi bulunmak olan, grev meydanında koltuklarından asılıp ölünceye kadar orada bırakılan günahsız çocuk, işte bütün kabahati 15. Louis'nin torunu doğmaktan ibaret olan, Temple Kulesi'ndeki işkence gören şu günahsız çocuktan, 15. Louis'nin torunundan daha az acınacak bir yaratık değildir. Piskopos, bu isim yaklaştırmalarını sevmem ben beyefendi dedi. Kartuş, 15. Louis, bunlardan hangisi için itiraz ediyorsunuz? Bir süre sessizlik oldu. Piskopos neredeyse geldiğine pişman olacaktı. Bununla birlikte belli belirsiz garip şekilde sarsıldığını da seziyordu. Eski konvansiyon üyesi yeniden konuşmaya başladı. Ah sayın rahip, gerçeğin çığlıklarını sevmiyorsunuz. İsa bunları severdi. Bir çalı alır tapınağı temizlerdi. Işık dolu kamçısı pek zorlu bir şekilde gerçekleri dile getirirdi. Sinite parvulos diye haykırdığı zaman küçük çocuklar arasında ayrım yapmıyordu. Dipnot, Latince sinite parvulos venire adme, İsa'nın sözü, bırakın küçük çocuklar bana gelsinler. Barabas'ın veliahtına yaklaşmak için Herodes'in veliahtından çekinmezdi. Masumiyetin tacı kendindedir efendim. Masumiyetin asalet ünvanına ihtiyacı yoktur. Paçavralar içindeyken de diba giymiş gibi haşmetlidir. Piskopos alçak sesle doğrudur dedi. İhtiyar ısrar ediyorum diye devam etti. Bana 17. Louis'den söz ettiniz. Anlaşalım. Bütün masumlar, bütün işkence görenler, bütün çocuklar için aşağıdakiler gibi yukarıdakiler için mi gözyaşı döküyoruz? Ben de sizinle beraberim. Ama o zaman size söylemiştim, 93'ten öteye, 17. Louis'den öncesine dönüp ağlamalıyız. Kralların çocuklarına sizinle ben de ağlarım. El verir ki siz de halkın çocuklarına benimle ağlayın.